Ayrım 2, Kara Kutu, Soner Yalçın, Sayfa 17. Rockefeller Öfkesi, Tarih 12 Eylül 1978. Kuruluşunun 30. yılında Dünya Sağlık Örgütü, DSÖ, Kazakistan'ın başkenti Alma-Ata kendinde 134 ülkenin katılımıyla 1. Sağlık Elden Geçirme Konferansı adıyla temel sağlık hizmetleri konusunu ele alan bir toplantı düzenledi. Dipnot: kentin ismi 1997'de Kazakça başkent anlamına gelen Astana, 2019'da da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ardından hareketle Nur Sultan oldu. Sovyetler Birliği topraklarında toplantı yapmak hiç kolay olmadı. Çünkü Soğuk Savaş yılları, Sovyetler Birliği 1946 yılında daha kuruluş döneminde Dünya Sağlık Örgütü'nün ABD himayesindeki tutumundan hiç memnun olmadı. Üyelikten çekilmek istedi. Bir yıl sonra Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya'da üyelikten çekildiklerini duyurdu. Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler 1955 yılına kadar DSÖ toplantılarına hiç katılmadı. ABD'nin karşı koyması nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti de 1960'ların sonuna kadar Dünya Sağlık Örgütü'ne kabul edilmedi. Tabii ki Güney Afrika Cumhuriyeti gibi ırkçı ülkeler üyeydi. Zamanla sosyalist ülkeler ile DSÖ arasında buzlar eridi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü ABD gölgesinden çıkmaya başladı. 1970'lerde dünyadaki toplumsal ve siyasal gelişime koşut farklılaşmalar oluşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün bileşimi değişti. Yeni bağımsızlığa kavuşan ülkeler sayesinde üye sayısı hızla arttı. Devrimci, ilerici çok sayıda ülke çoğunluğu oluşturdu. Bu durum beklentilerin değişmesine sebep oldu. Sağlık sorunlarının temelinde iktisadi eşitsizlikler, sosyoekonomik nedenler görülmeye başlandı. Sağlıkta toplumsal amaçlar ve toplumcu nitelik öne çıktı. Rusya'daki 1917 Bolşevik devrimi sağlık hizmetlerinde büyük dönüşüm yarattı. Örneğin sağlığı tarihte ayrı bakanlık olarak örgütleyen ilk ülke Sovyetler Birliği oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sürecinde 3 Mayıs 1920'de Türkiye'de ayrı bir sağlık bakanlığı örgütleyerek Sovyetler Birliği'ni izledi. Mesele sadece ayrı bir bakanlık teşkilatı kurmak değildi. Sovyetler Birliği sağlık hizmetlerinin devlet tarafından finanse edildiği, devlet tarafından herkese eşit ve ücretsiz olarak sunulduğu, hak temelli eşitlikçi sağlık sistemi inşa etti. Sovyetler Birliği'nin ilk sağlık bakanı Nikolay Semaşko tarafından geliştirilen bu sağlık sistemi Semaşko modeli olarak adlandırıldı. Günümüzde bu sağlık hizmet modeli Küba'da başarıyla sürdürülüyor. Modelin sadece sosyalist ülkelerde değil, kapitalist ülkeler üzerinde de büyük etkisi oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği rüzgarından ve bağımsızlıkçı hareketlerden çekinip sosyal devlet açılımı yapmak zorunda kaldılar. Sağlık hizmetleri başta İngiltere olmak üzere kamu tarafından verilmeye başlandı. Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi uzlaşmayla devlet tarafından işletilecek Avrupa'nın en büyük ulusal sağlık sistemini, yani National Health Services, NHS kurdu. Sağlık hizmetlerinin bedava olduğu NHS 1946'da yasallaştı, 1948'de çalışmaya başladı. O dönem sağlıkta özel sektörün hareket alanı oldukça sınırlıydı. Evet, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan kapitalist devletler toplumsal baskı sebebiyle sosyal devlet reformu yapmak zorunda kaldılar. Savaş koşullarında giderek artan muhalif beklentilere yanıt vermek için emekçi halkın siyasal taleplerini kapitalist sistemin sınırları içinde tutarak eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik hizmetlerini sosyalleştirdiler. 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 25. maddesi, sağlık hizmeti almak bir insan hakkıdır şeklinde tanımlandı. Bu toplumcu sağlık anlayışına göre halkın sağlığının güvencesi devlet olmalıydı. Diğer yanda ABD'de başka hava esiyordu. Vietnam Savaşı yıkımı, 1973 ve 1978 petrol krizi ABD ekonomisini sarstı. Piyasası durgundu ve bu stagflasyona tepki olarak ABD, başta sağlık harcamaları olmak üzere makro düzey harcamaları azaltma peşindeydi. İleri sayfalarda okuyacağınız Powell muhtırası bunun işaret fişeğiydi. 1978'de Alma-Ata'daki Dünya Sağlık Örgütü toplantısına bu politik atmosferle gidildi. Kararlar da bu havada alındı. Amaç herkese sağlık idi. Hedef 2000 yılıydı. ülkeler ve toplumsal sınıflar arasındaki sağlık eşitsizliklerine, dengesizliklerine son verilmelidir. Tüm ülkeler temel sağlık hizmetlerini başlatmak ve yürütmek için gerekli ulusal politika, strateji ve çalışma planları yapmalıdır. Örneğin sağlık ocakları açılması tavsiye edildi. ABD ile Dünya Sağlık Örgütü arasındaki bir diğer çatışma konusu, örgütün uygulamaya koyduğu temel ilaç listesiydi. DSÖ'nün tüm ülkelere yeterli olduğunu düşünerek önerdiği listede bulunan ilaçlar, temel gereksinmeleri karşılamaya yönelikti ve markası olmayan ilaçlardı. Böylece ilaç savurganlığının önüne geçilecekti. Böylece gereksiz ilaç tüketimi sona erdirilecekti. Böylece ulusal ilaç üretimi desteklenmiş olacaktı. Tüm bunlar Manisa'da hayata geçirilen MEDAC ilkeleriydi. O dönem dünyadaki en büyük 20 ilaç devinin 11'ini barındıran ABD listeye itiraz etti. Rockefeller devreye girdi. Tarih 26 Mart 1979. Yer İtalya, Como Gölü sayfiyesi. Rockefeller sahibi olduğu Bellagio evinde yaptığı NATO güvenlik toplantısında 100 yıldır kontrolünde olduğu endüstriyel tıp ile ilgili bir dizi kararlar aldı. Dipnot, Rockefeller İtalya Como Gölü'ndeki Villa Serbolani'yi 20 Haziran 1959'da satın alarak Bellagio merkezi olarak bilinen vakfın konferans merkezi yaptı. DSÖ'nün benimsediği sağlık ocaklarının kurulması, su ve insan sağlığının iyileştirilmesiyle ilgilenilmesi, ulusal ilaç ile malzeme üretimi, hastane ve benzeri kurumların işbirliği içinde çalışması düşsel romantik bir beklentiydi. Rockefeller'ın NATO'cu ekibine göre az gelişmiş ülkelerin öncelikleri belirlenerek, örneğin çocuklar hedef alınmalı, kampanyalarla bağışıklama, aşı ve ishal, oral rehidratasyon yani ORT gibi etkinliği kanıtlanmış girişimler, uygulamalar yapılmalıydı. Suyun geliştirilmesi ve su kaynaklı Schistosoma mansoni paraziti ya da sıtma gibi pahalı ve sonucu belirsiz programlar ertelenmeliydi. Oysa Dünya Sağlık Örgütü Alma-Ata Konferansı sonuç bildirgesinde Rockefeller'ın yüzyıl başında belirlediği uluslararası ticari korumanın bir yolu olarak bulaşıcı hastalıkları kontrol etmeyi tek amaç olarak belirlemedi. Öncelik sağlık hizmetlerinin dağılımını iyileştirmek olacaktı. Mevzu bahis olan halktı. Kapitalizmin ticari kârı değil. Sağlığa bakış farklıydı. Kuşkusuz Rockefeller, 100 yıllık projesinin tasfiye edilmesine karşı çıktı. Mesele sadece sağlık hizmetlerinin hangi yönelimle götürüleceği değildi, karşıtlık çoktu. Örneğin, anne sütü yerine süt tozu kullanılması gibi. Süt tozu 10 milyar dolarlık pazardı. Özellikle az gelişmiş ülkelerde anne sütü bırakılır ve bebeklerin süt tozu almaları sağlanırsa bu pazar daha da genişleyecekti. Burada parantez açmalıyım. Türk çocuklarının yakından bildiği ABD'nin süt tozunun ne gibi yan etkilere sebep olduğu hiç ortaya çıkarılmadı. Bu konu gündeme bile gelmedi. Oysa o dönem ABD Afrika'ya da bedava süt tozu gönderdi. Anneler hem kolaylarına geldiğinden hem de daha sağlıklı olduğu empoze edildiğinden bebeklerini emzirmeyi kesti. Ancak ABD şirketleri zamanla süt tozunu parayla satmaya başladı. Daha kötüsü ise hiç açıklanmadı. Anne sütü alamayan bebekler yetersiz beslenme nedeniyle bağışıklık sistemi gelişmediğinden salgın hastalıklardan ölmeye başladı. Bu kez aşı dayatıldı. ABD'nin süt tozu tuzağı çok ülke tarafından protesto edildi, etkin kampanyalar düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütü açıklama yapmak zorunda bırakıldı. Bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesi şarttır. ABD Alma-Ata bildirgesine sert tepki gösterdi. Dünya Sağlık Örgütü'nü uluslararası ticareti baltalamakla itham etti. 1978'de büyük kapışma yaşandı. Dünyada hava dönmüştü. Sosyalist ve bağımsız ülkelerin ağırlığı artıyordu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Kurulu ABD'nin itirazını 181'e karşı bir oyla reddetti. Mesele sadece süt tozuyla sınırlı değildi. Aslında bu sağlığı iyileştirmek isteyen ülkelerle sağlığı bozup ilaç satmak isteyen ülkeler arasındaki kıyasıya mücadeleydi. Dipnot: Sovyetler Birliği liderliğindeki Doğu bloku ile ABD arasında sağlık politikaları konusunda keskin ayrım vardı. Dünya ülkeleri tartışıyordu. ABD'nin dikey yönelimi mi, SB'nin yatay halk sağlığı politikası mı? Sağlık hizmetlerinde yatay ve dikey yönelim tartışması halk sağlığı kavramının gelişmesiyle paralel oldu. Dikey yaklaşım belirli bir sağlık sorununu çözmek için özel bir yöntemin ve örgütün kullanılmasını esas alan yönelim. Kalıcı olmayan kampanyalarla enfeksiyon hastalıkları gibi kontrol olanaklı bir veya birkaç hastalığın üzerine yoğunlaşarak tüm uygulamaları bu konuya odaklamak, aşı kampanyaları gibi. Bu yönelim küresel güçlere büyük ölçüde bağımlı olmayı gerektiriyor. Sınırlı sayıda sağlık sorunları üzerine konsantre olduğu için kapsamlı sağlık hizmetlerinin gelişmesini önlüyor. Sağlığa mikro bakış bu. Yatay sağlık hizmetleri ise bütün sağlık sorunlarını halk sağlığı hizmetleri diye bilinen bütüncül sistem içinde çözmeyi amaçlar. Bu sistemde kalıcı kurumlar yaratmak yoluyla uzun vadeli ve geniş bir açıdan bakarak sorunların ele alınması söz konusudur. Sağlığa makro bakıştır. Sonuçta Alma-Ata'daki sermayenin tıbbına karşı emeğin tıbbını öne çıkaran halkçı sağlık bildirgesi ABD'nin hoşuna gitmedi. Ki sadece Türkiye değil, İtalya ve Portekiz'de ulusal sağlık sistemlerini sırasıyla 1978 ve 1979 yılında kurmaya başladı. Yunanistan buna benzer bir yasayı hazırlıyordu. Dünya sağlık piyasası ABD'nin elinden çıkmak üzereydi, buna tepkisi sert olacaktı. Niye yazdım? Rockefeller neden sağlığın tıbbın merkezindeydi? Bugün bile tıp tartışmaların sebebinin Rockefeller olduğunu öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız. Bu kitabın yazılmasının sebepleri arasında bunlar da var. Bu kitapta size şu ilacı kullanın ya da şu ilacı alın diyecek değilim. Bunlar benim haddim değil. Ben size tıbbın, sağlığın, ekonomi politiğini yazacağım. Tıp tarihine bambaşka açıdan bakacağım. Hemen her gün yutturulan kolesterol, şeker, tansiyon ya da antibiyotik gibi ilaçların bambaşka yüzünü anlatmaya çalışacağım. Tıp tedavi ilaç tartışmalarındaki tartıştırmıyorlar bile çok emin olma halinin nasıl doğduğunu anlatacağım. Ne zaman birileri çıkıp ezberletilmiş kalıplar dışında sözler etse büyük ağır saldırılara maruz kalıyor. Saldırganların özellikle tıp kimliklerini açıklaması hep ilgimi çekiyor. Ben doktorum. Ben profesörüm, ben sağlık kurulu başkanıyım, ben şu kadar bilimsel makale yayımladım. Kuşkusuz hepsi saygın ama bir gün aklıma şu soru geldi. Ben doktorum, ben profesörüm diyenler nereden biliyor? Bu da soru mu demeyiniz. Tıp fakültelerinden, bilimsel yayınlardan, konferanslardan diyeceksiniz. Peki bu tıp müfredatını kimler hazırladı? Peki bu tıp eğitimini dünyaya kim dayattı? Endüstriyel tıp denen kavram kimler tarafından nasıl oluşturuldu? Modern tıp denilince neden sadece bilimsel tıp anlaşılmaya başlandı? Tamamlayıcı alternatif tıbbın şarlatanlık olarak algılanmasını kimler nasıl sağladı? Amaçları neydi? Oysa gerçekte tıpta iki farklı yaklaşım var. Önleyici koruyucu tıp, iyileştirici tedavi edici tıp. Önleyici koruyucu tıp toplumsal sağlık peşinde koşarken endüstriyel tıbbın salt beden peşinde koşmasının sebebi neydi? 100 yıldır dayatılan tedavi anlayışına başka pencereden bakma zamanı gelmedi mi? Hastalığı salt mikrop, virüs, bakteriler dışında arayan hekimlerin başına neler geldi? Bu sorular çok kişi için saçma gelecektir. Yıllarca bana da anlamsız gelirdi. Araştırdıkça karşıma Rockefeller tıbbı çıktı. Neler yaptıklarını şaşkınlıkla okudum. Umarım elinizdeki kitap bir farkındalık yaratır. Bu kitabın sağlayacağı en büyük yarar yalnızca gerçekler değil, farklı görmeyi sağlamaktır. Düşmanı yenmek istiyorsanız onu iyi tanımak zorundasınız. Tüm bunlar ölüm imparatoru Rockefeller bilinmeden 1978 yılındaki Manisa cinayetlerinin derin sebebi öğrenilemez. Dünyanın patronu Rockefeller bilinmeden 1978 yılında başlayan toplumcu sağlık anlayışının Türkiye'de kimler tarafından nasıl yok edildiği anlamaz. Karanlık yüzü Rockefeller bilinmeden 1978 yılındaki Alma-Ata toplantısından sonra olanlar kavranamaz. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle ilişkileri öğrenilemez. Tabuları yıkma zamanı geldi, yüzleşme zamanı geldi. Endüstriyel gıdalarla zehirleyip hastalandırıp modern tıpla öldüren küresel baronların Türkiye'de ve dünyada neler yaptığını gösterme zamanı geldi. Mevzu bahis olan ölüme hızla sürüklenen sizlersiniz çünkü. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 24.